İçinizden hiç kimse kendisi için yaşamaz, kendisi için ölmez. Çünkü yaşıyorsak Rab için yaşıyoruz. Ölüyorsak Rab için ölüyoruz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rabbiniz. Mesih'in ölmesi sonra da dirilmesi bunun içindir. Hem yaşayanların hem de ölenlerin Rabbi olsun diye. Böyle okuyoruz yorumunu yapmakta olduğum Romalılar 14:7-9 ayetlerinde. Mesih imanlısı hem ezeli ve sonsuz olan kurtarıcı Mesih'e bağlandı, hem de Mesih'in yeryüzünde bedeni olarak betimlenen imanlılar topluluğuna. O kişi günahın egemenliğinden, ruhsal yasanın boyunduruğundan özgür kılınmıştır. Yaşamı bu özgürlüktedir. Ama imanlı kendi başına parlayan bir yıldız değildir. İmanlı hem baş olan Mesih için hem de Mesih'in bedeni sayılan imanlılar topluluğu için yaşar. Günümüzün işte en büyük sorunu ve bunalımı insanın kendisi için yaşamasından kaynaklanmaktadır. Oysa insan başkaları için de yaşamış olsa durum bambaşka olurdu. Başkalarının yararını, başkalarının sağlığını düşünerek yaşamış olsak, etrafımızda harika, iç açıcı bir ortam oluşur. Evet, başkalarının yararını, başkalarının iyiliğini, başkalarının hakkı için, doğruluğu için yaşamış olsak. İmanlılar olarak zaten İsa Mesih bizim örneğimizdir. O herkesin yararını öldü. Öyle ki yaşayanlar bundan böyle kendileri için değil, onların yararını ölüp dirilen için yaşasınlar diyor Paulus 2. Korintoslar 5:15'te. Mesih için yaşamak, insan kardeş için yaşamaktır. O şöyle buyurdu: size yeni bir buyruk bildiriyorum. Birbirinizi sevin, tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Bu İsa Mesih'in bir buyruğudur. İmanlı özgür biridir. Ama sevgisizlik göstermek, kin gütmek, nefret etmek, öç almak, affetmemek, bencillik türünden eylemler, düşünceler insanı köle eder, tutsak eder. Yani bu türden işleri yapanlar aslında özgür değiller. Mesih imanlısı, Mesih İsa'nın kuludur. Mesih İsa'nın kulu ya da kölesi tıpkı Rabbi gibi kendisi için yaşamaz. Kendisi için ölmez. Başkalarının iyiliğini düşünür. Onlara yardım eder. Mesih'in sevgisi bizi dürterek etkiliyor. Çünkü şu yargıya varıyoruz diyor Elçi Paulus 2. Korintoslar 5:14'te. Biri herkesin yararına öldüyse tümü ölmüştür. İmanlılar olarak şunları kendimize sormamız gerekir. 1. Benim davranışım Tanrı'yı yüceltiyor, kurtarıcı Mesih'i hoşnut ediyor mu? Davranışım evrensel, kesin bir uygulama olursa ne olur? 3. Davranışım insan kardeşimin iyiliğine mi yoksa kötülüğüne mi katkıda bulunuyor? 4. Davranışımın bana uzun vadeli etkisi yararı mı, zararı mı olur? Davranışım vicdan rahatlığı içinde başkalarına örnek gösterebilir, salık verebilir miyim? Kutsal sözden çıkan Tanrı öğretisi budur. Her imanlının tüm yaşam davranışlarını bu ışık altında tutması hem Tanrı emridir hem de sağduyu gereği. Bu ilişkide şu öğüt yararlıdır: Mesih'i yüreklerinizde Rab olarak yüceltin. İçinizdeki umut konusunda sizlerden hesap soran herkese her zaman savunuda bulunmaya hazır olun. Petrus 3:15 1. Petrus 1. Korintoslar 10:32 ve 11:1'de şöyle yazar: Yahudileri, uluslar, Tanrı'nın kilise topluluğunu kösteklemeyin. Ben nasıl Mesih'i örnek aldıysam siz de beni örnek alın. Paulus ne diyor? Yaşıyorsak Rab için yaşıyoruz, ölüyorsak Rab için ölüyoruz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rabbiniz. Bu bilinç içerisinde yaşayan imanlı sağlıklı yörüngededir. Bu yörünge cennet çevresindedir. Bu yol cennete götürür. Bu yaşam her yaşamdan ayrıdır. Bu ölüm her ölümden başkadır. Mesih'in yaşamıyla birleşen imanlının yaşamı esenlik, huzur bulmuş bir yaşamdır. Mesih'in ölümüyle birleşen ölüm sadece harika sonsuza bir geçiştir. Mesih yaşama tat verir. Ölümün zehirli dikenini sonsuzun parlaklığına çıkaran geçide dönüştürür. Bu yaşam kurtarıcıyla öylesi bağdaşlıktadır ki, güvenle şu ilahi söyleyebilir: Mesih'le birlikte çarmıha çakıldım, artık yaşayan ben değilim, ben de yaşayan Mesih'tir. Şimdi bedende yaşadığım yaşamımı beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğluna imanla yaşamaktayım. Bunu Pavlos Galatyalılar 2:20'de diyor. 9. ayette Mesih'in ölmesi sonra da dirilmesi bunun içindir. Hem yaşayanların hem de ölenlerin Rabbi olsun diyor. Romalılar 14:9'da. Evet, Mesih öldü sonra da dirildi. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tarihin akışını değiştirdi. Bu niçin oldu? Tanrı bunu neden gerekli kıldı? Paulus buna kısa ama öz yanıt veriyor. Hem yaşayanların hem de ölenlerin Rabbi olsun. Günahın doğal ürünü ölümdür. Günaha ölüm yaraşır. Bu yaşama bir dirilten gerekir. Ama kendisi ölüp dirilmeyen hiç kimseyi diriltemez. Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul eden daha önce bilemediği kavrama gelmiştir. Günahtan bağışlanan insan aslında Tanrı ile barışa, ölüm zincirlerinden özgürlüğe kavuşmuş, ölümden dirilişe, sonsuz güvenliğe kavuşmuştur. İnsanı bu aşamaya getiren sadece İsa Mesih'tir. Öyleyse Mesih hem yaşayanların Rabbidir hem de ölenlerin. Böylece yaşayan imanlı Mesih'te yaşar. Fiziksel olarak ölen imanlı da ölümden yaşama geçmiştir. Mesih yerdeki imanlıların Rabbi, göklere giden imanlıların Rabbidir diyor 1 Selanikliler mektubunda. Yerdeki imanlılar Rableri için yaşarlar. Gökteki imanlılar da onun için yaşamaktalar. İsa Mesih tümü üzerinde tek egemen Rab'dir. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Sözü genelde yaşamlarımızın diğer insanları etkilediğini kanıtlamak için de kullanılır. Ancak bu düşünce bu parçada değildir. Gerçek şu ki Mesih imanları olarak hiçbir zaman bizlerin yaşamlarımızı Mesih'ten ayrı bir şekilde yaşayamayacağımızdır. Eğer yaşarsanız onunla yaşamanız gerekecektir. Yani Rab ile. Eğer ölürseniz onun için öleceksiniz. İman yaşamı davranışımızın sofraya konulan yemeklerle değil, yaşamlarımızın Rabbin önüne serilmiş olmasıyla ölçülür. Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir diyor Pavlos 2. Korintoslar 5:10'da. O sırada sorulacak soru sofranızda hangi etin yendiği değil, sofraya oturduğunuzda onunla yani Rab ile olan ilişkinizin nasıl olduğu olacaktır. Et ile de etsiz de Tanrı'dan uzak olabilirsiniz. Mesih'in ölümü ve dirilişi, onun hem ölüler ve hem de diriler üzerindeki Rabliğini kullanma temeli olarak verilmektedir. Öyleyse diyor Pavlos 14. bölümün 10-12 ayetlerinde, neden kardeşini yargılıyorsun? Neden kardeşini aşağı görüyorsun? Çünkü hepimiz Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde duracağız. Çünkü Tanrı sözü şudur. Rab buyuruyor, diriliğim uyarınca her diz önümde çökecek, her dil Tanrı olduğumu anlayacak. Demek ki her birimiz Tanrı'ya hesap vereceğiz. Hiç kimse başkasına yargıç kesilmesin. Rab buna izin vermemiştir. Tek yargıç odur. İsa Mesih son ve kesin yargıç olduğunu vurguladı. Baba kimseyi kendisi yargılamaz, tüm yargılamayı oğula vermiştir dedi. İsa, bu dünyayı yargılamak için geldim dedi. Öyle ki görmeyenler görsünler, görenler de görmesinler. Çünkü hepimiz Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde duracağız, dikileceğiz. Ve çünkü hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Bu iki yerde Tanrı'nın ve Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmaktan söz edilmektedir. Bunlar ayrı iki durum mudur? Hayır, yargı kürsüsü bimadır. Bunların dışında bima kullanımı sadece iki yerde geçer. Biri Tanrı'nın, öbürü de Mesih'in biması olarak. İkisi de aynı makama, aynı olaya değinmektedir. Tanrı'nın yargı kürsüsüyle Mesih'in yargı kürsüsü hep aynıdır. Öyleyse bunlar kimlerin yargısını göstermektedir? Mesih imanlılarının. Bunu daha iyi anlayabilmek için yeni antlaşmadan üç ayrı yargılamaya bakmak gerekir. Bir, Mesih'in yüceliğinin tahtı. İnsanoğlu yüceliği içerisinde tüm meleklerle birlikte geldiğinde yüceliğinin tahtında oturacak diye okuyoruz Matta 25:31'de. 2. Tanrı'nın yargı kürsüsü, Mesih'in yargı kürsüsü Bima. Romalılar 14:10 ve 2. Korintoslar 5:10. 3. Büyük beyaz taht. Sonra büyük beyaz bir taht ile üzerinde oturanı gördüm diyor Vahiy 20 ayet 11'de. Yer ve gök önünden kaçtı ve gitti. Geride izleri bile kalmadı. Şimdi bu üç yargılama durumuna bakalım sırasıyla. Birinci, tahtın önünde, yani Mesih'in yüceliğinin tahtı önünde uluslar toplanacak. Tarihin başından son güne gelinceye kadar gelmiş geçmiş tüm uluslar Mesih'in önünde belirecek, onun tarafından yargılanacaktır. Bima, Tanrı'nın ya da Mesih'in yargı kürsüsü önünde ölüler arasından dirilecek imanlılar yargılanacak. Buradaki yargı bütün imanlıları içine almaktadır. Bu ceza yargısı değil. İmanlıların bağlılığı, sadakati ve hizmeti oranında onlar için karar verme yargısıdır. Her imanlı aynı sadakatte yaşamamıştır. Kiminin Mesih'e bağlılığı örnek ve hizmet dolu bir yaşamdır ve bu Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşamdır. Ama yine birçok imanlı imanda büyüyemez, itaatsiz bir yaşam sürmüş ve onun yaşamı birçok insana tökez olmuştur. Şimdi Mesih'in yargı kürsüsü önünde beliren bu iki türde imanlılar elbette aynı kefeye konulamaz. Burada ödüller dağıtılacaktır ve herkes aynı ödülü alamayacaktır. Günahlılar için en acı ıstırapları çektikten sonra ölüler arasından dirilen İsa Mesih, Tanrı tarafından yücelik ve onur tacıyla donatıldı. Tanrı'nın ya da Mesih'in yargı kürsüsü önünde beliren her imanlı onun için kararlaştırılan tacı alacak ya da almayacak. Üçüncü olarak büyük beyaz taht üzerindeki yargılama, çağın sonunda dirilecek tüm günahlılarla ilgili yargılamadır. Bunun imanlılarla ilgisi yoktur. Her günahlı Mesih'in tahtı önünde dirilecek. Yaşamında yaptığı her kötülüğe yaraşan sonsuz yargıyı alacaktır. Hiç kimse günahlılığı nedeniyle değil ama İsa Mesih'i yaşamının kurtarıcısı olarak almadığı için, ona kurtarıcı olarak iman etmediği nedeniyle yargılanacaktır. Kutsal kitapta söz edilen bu üç ayrı yargının her birini Mesih yönetecek. Çünkü Baba Tanrı tüm yargılamayı oğula vermiştir diye okuyoruz Yuhanna'da. İmanlılar olarak her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracağımızı bilmeliyiz. Bunun altını tekrar çizeyim. Bu yargılama ödüller alıp almama yargılamasıdır. İsa Mesih'e iman edenler kurtulmuştur. Mesih imanlısı kurtulmuş ve sonsuz yaşama kavuşmuştur. Bu kesindir. Bu kurtuluş Mesih'te inayet aracılığıyla İsa'ya iman edene verilmiştir ve garantidir. Paulus Yeşaya peygamberden önemli bir alıntı yapıyor. Baba ile oğlun eşitliğini, tekliğini imanlılara hatırlatıyor. Yeşaya peygamber Tanrı'nın bildirisini belirtiyor. Romalılar 4:11, Filipililer 2:10-11 ile karşılaştırılınca her dizin onun önünde çökeceği, her dilin İsa Mesih Rab'dir diyerek Baba Tanrı'nın yüceliği için tanıklık edeceği kişinin kimliği belirtilir. Diri olan Tanrı tıpkı onun gibi diri olan Rab İsa Mesih'tir. Baba Tanrı tüm yargılamayı ona vermiştir. Tanrı'nın yargı tahtı önünde oğula hesap vermeyecek tek bir kişi bile yoktur. Bunu bilerek yaşamalıyız. Varlığın temel sorumluluğudur bu dostum. Bu köklü gelişim aynı gerçeğin iki ayrı kolunu gösterir. Evrende doğruyla yanlışı kararlaştıracak egemen bir Rab vardır. O istemini herkese açıklamıştır. Öyleyse neden kardeşini yargılıyorsun diyor Pavlus. Rab İsa Mesih'in zinada yakalanan bir kadını taşlamak isteyip bir grup ferisiye aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın dediğini hatırlayacaksınız. Ve o gün o ferisilerden bir tanesi bile o kadına bir taş atmadı. Dostum her birimizin anlaması gereken, bilmesi gereken şey bizlerin Rab'be kendimiz hakkında hesap vereceğimizdir. Sizinle açık konuşacağım ve beni biraz rahatsız ediyor. Ona bazı şeyleri nasıl söyleyeceğimi merak ediyorum. Bu yüzden oturup sizi yargılayamam. Bu nedenle bundan böyle birbirimizi yargılamayı bırakalım. Bunun yerine yargılarken tutumumuz şu olsun. Bir kardeşin sendelemesine ya da suça sürüklenmesine yol açacak bir şey yapmayın. Rab İsa'da kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden kirli değildir ama bir şeyin kirli olduğuna inanan için o şey kirli olur. Eğer yediğin bir şey yüzünden kardeşin üzüntüye düşmüş de artık vaktini sevgi bağlılığında geçirmiyorsun demektir. Mesih'in uğruna canını verdiği kardeşine yiyecek yüzünden yıkım getirme. Romalılar 14, 13, 15 ayetler arası. Yargı ilişkisinde vurgulanan temel gerçekler karşısında hangi günahlı, ölümlü can kendisini yargıç yerine koyabilir? Yargı yeteneğimizi başkaları ilişkisinde işlerliğe koymak en kolay bir iştir değil mi? Öte yandan yargı yeteneğini kendi ilişkimizde işlerliğe koymak en güç ve rahatsız edici iştir. Günaha tutsak insanın temel çelişkilerinden birisi de işte budur. Başkasını yargılamaya kalkarken önce kendine bak. Bir kardeşi yargılarken onun düşmesine ya da sürüklenmesine neden olmuyor musun? Oysa bizler önce kendi yüreğimize bakarsak yargılamada da o kadar acele etmeyeceğiz. Elçi Paulus, Rabbis'e de kesinlikle biliyorum diyor. Onun bu bilgisi neye dayanıyor? İsa Mesih'in bu konudaki belirgin açıklamasına. Rabbis Mesih'in temiz kıldığı her yiyecek hangileridir? Eski antlaşma öğretisinde töresel bakımından yenilmesine izin verilmeyen yiyecekler. Örneğin eski antlaşmada pulu, yüzgeci olmayan deniz yaratıklarının yenmesine izin verilmez. Domuz da buna dahildir. Bunlara halk dilinde kaya balığı deniyor. Kara hayvanlarından ön sırada deniz cinsi olmak üzere belirli hayvanların yenilmesine izin verilmez. Musa'nın ruhsal, sosyal ve yaşamsal yasaları belirli bölgede ve iklimde yaşayan İsrail halkına verildiğini unutmamamız gerekir. Bu insanlara o durumun gerektirdiği sağlık kurallarını Musa öğretti. Peygamber aynı zamanda bir hekim göreviyle bu yasakları koydu. Musa hem ruhsal hem de fiziksel sağlıkla ilgili yasaları öğretti onlara. Ancak zamanla dar ve sınırlı İsrail ülkesinde uygulanan dinsel yemek kurallarının her yerde herkese uygulanamayacağı kesindi. Rabbis Mesih'in getirdiği kurallar sadece belirli bir ulusa değil, tüm dünyaya yönelikti. İsa'nın insanın yedikleri değil ama içinden çıkanların insanı kirlettiğini söylemesi evrensel bir kuraldır. Haberci Paulus, Titus 1, 15-16 ayetlerinde şöyledir. Temizler için her şey temizdir ama bozuk olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Onların aklı da vicdanı da bozuktur. Tanrı'yı bildiklerine tanıklık ederler ama yaptıklarıyla Tanrı'yı inkar ederler. İğrenç, söz dinlemez, hiçbir iyi iş yapmadıkları bilinen insanlardır onlar. Şunu da belirtmekte yarar vardır. Diyelim ki bir kardeşin bir yiyecek konusunda vicdanı sorun yaratıyor. O zaman o kardeş vicdanına göre hareket etmeli ve kimse de onu yargılamamalıdır. O kişi pulsuz deniz yaratığı ya da domuz eti yemeyi doğru bulmuyorsa, onun yanında bu besleri sen de yeme. Bu konuda tutumunu denetle ve davranışlarını öbür insanın vicdanına göre ayarla. Senin her şeyi yemeye özgür olman önemli. Ama zayıf kardeş için, onun vicdanı için bunu yapmaman gerekir. Dostum, sen Mesih'te özgürlük bulmuş bir imanlı durumunda istediğini yemeye, istemediğini de yememeye özgürsün. Ama senin bu özgürlüğün başka bir kardeşin tökezlenmesine katkı yapmamalı. Çünkü imanlar olarak başka kardeşlerin bina edilmelerine, imanda gelişmelerine katkı sağlamalıyız. Paulus, imanlıların karşılaştığı her sorunda, zorlukta ya da bir kararsızlıkta etkili kuralın sevgi ilkesi olduğunu yeniden belirtmektedir ayet 15'te. Paulus 12. bölümde buna genişçe yer vermişti. Şimdi ise ona yeniden değinerek sevgi eyleminin sayısız ilişkiyi, sürtüşmeyi, kavgayı, ayrılığı ortadan kaldırmaya yeterli olduğunu belirtiyor. Her imanlının Mesih'e değerli olduğunu, İsa Mesih'in her bir imanlı için canını verdiğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Böyle yaşam sürdüren biri kardeşinin de üzülmesine, sarsılmasına, düşmesine gönlü razı olmaz. Özellikle de bir kişinin vicdanıyla oynandığı zaman o kardeşinin sarsılması, yıkılması daha kolay olur. Kardeşim, herhangi bir zayıflığın mı var? Tutkularına yenik mi düşüyorsun? Birçok kötü alışkanlıkların mı var? Böyle bir durumda yapman gereken en sağlıklı yaklaşımın Rabbe yakarman, ve seni bu bağlardan kurtarmasını istemendir. Tabii eğer güvenebileceğin biri varsa onunla da bu konuları konuşabilir, birlikte dua edebilirsiniz. Evet, Pavlos davranışlarımızın zayıf kardeş uğruna düzenlenmesi gerektiği düşüncesini açıyor. Pazar günü yolculuk etmemesi gerektiğine inanan biriyle aynı arabada seyahat ediyorsam, yolculuk ediyorsam onunla birlikte bir gün beklemek zorundayım. Bunu onunla aynı fikirde olduğumdan ötürü değil, zayıf kardeş uğruna yapmam gerekir. Mesih zayıf kardeş için ölmeye razı olduğundan bizlerin de bir şey yemekten ya da Hristiyan yaşamında onu incitecek bir şey yapmaktan kaçınmaya razı olmamız gerektiği kesindir. Yararlı saydığımız tutum sonunda kötülenmesin diyor Pavlos 16. ayette. Yani özgürlük ehliyet değildir. İmanlının özgürlüğünü kullanması ama kötüye kullanmaması gerekir. Davranışlarımızın zayıf Hristiyanları nasıl etkileyeceğini her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Çünkü Tanrı'nın hükümranlığı yiyecek içecek sorunu değildir. Kutsal ruh bağlılığında gerçekleşen doğruluk, barış ve sevinçtir diyor 17. ayet. Hangi değer senin için önemlidir? Yiyecek içecek mi? Yoksa Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili doğruluk, barış, sevinç mi? Kendi görüşün mü? Kutsal ruhun gerçek diye gösterdiği değerler mi önem kazanıyor ya da senin için önemlidir? Burada karar vermen, bir seçim yapman gerekir. Pavlos daha önce genişçe değindiği ve ışığa getirdiği doğruluk korumasına dönüyor. Romalılar 10:10'da yürekle iman edip doğrulukla donatılmak gereğini belirttikten sonra mektupta son olarak 14:17'de doğruluğun işlerliğini anımsatıyor. Böylece imanla doğruluk ilkesini en yüksek noktaya getiriyor. Tanrı'nın hükümranlığına yiyeceklerle içeceklerle girilmez. Kutsal ruhun bağlılığında gerçekleşen doğrulukla girilir. Bu da yaşama barış ve sevinç getirir. Doğrulukla donatılan bir yaşamda büyük değişiklikler olur. Tanrı günah nedir bilmeyeni yerimize günah kıldı, öyle ki Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım dedi Pavlos 2. Korintoslar 5:21'de. İman yoluyla doğruluk din öğretisi değil, varsayım değil. Yaşamda işlerliğini belirgin eden ruhsal aşamadır. Kutsal, düzenli, sağlıklı yaşam biçimi imanla doğruluğa kavuşmanın verdiği sevincin doğal sonucudur.